Item 44. Arı kovanına çomak sokan kız. Stieg Larsson. Sayfa 703. Annika Gianni'nin dikkatini tekrar Peter Teleborjan'a yöneltti. 1991 yılında mahkeme Lisbe Salander'i çocuk psikiyatrisi kliniğine kapatmaya karar vermiş. Bu kararı niçin verdi? Mahkeme müvekkilinizin eylemleri ve psikolojik durumu hakkında dikkatli bir araştırma yaptı. Müvekkiliniz bir benzin bombasıyla babasını öldürmeye teşebbüs etmişti. Dövmeli ya da dövmesiz 10 yaşındaki bir kızın yapacağı bir iş değildi bu. Peter Teleborjan nazikçe gülümsedi. Mahkeme kararını neyin üzerine inşa etti? Eğer doğru anladıysam müvekkilimin psikolojik durumu hakkında ortada tek bir rapor var. Bu raporda siz ve Gunnar Björk hazırlamışsınız. Bütün bunlar Salander'in komplo teorileri. Bayan Gianni'ni açıklamalıyım ki. Affedersiniz ama hala bir soru sormadım diyen Andika Holger Palmgren'e döndü. Holger, bana Teleborjan'ın şefi başhekim Kaldin'le buluştuğunu anlatmıştın. Evet, Lisbeth Salander'e kayyum atandığım ilk günlerdeydi. Lisbeth'i yalnızca şöyle bir görmüştüm. Diğer insanlarda olduğu gibi bende de psikolojik sorunları olan bir çocuk izlenimi bırakmıştı. Görevim icabı genel sağlık durumunu araştırdım. Başhekim Kaldin ne dedi? Lisbeth Teleborjan'ın hastasıydı. Bu nedenle Kaldin Lisbeth'le özel olarak ilgilenmemişti. Lisbeth'in topluma kazandırılması için neler yapılması gerektiğini ancak bir yıl kadar sonra tartışmaya başlamıştım. Koruyucu aile önerdim. Saint Stefan'da neler olduğunu bilmiyordum. Ama Lisbeth Saint Stefan'a yatırıldıktan yaklaşık bir yıl sonra Kaldin onunla ilgilenmeye başladı. Neler anlattı? Doktor Teleborjan'dan çok farklı düşünüyordu. Bir seferinde bana ona karşı izlenilen rutinleri değiştirmeye karar verdiğini söyledi. Bunun yatağa bağlamayla ilgili olduğunu daha sonra öğrendim. Kaldin yatağa bağlanmamasına karar vermişti. Bunun için bir neden göremiyordu. Yani Teleborjan'ın kararlarına katılmıyordu.
Özür dilerim ama bu bir söylenti dedi Ekström.
Hayır dedi Holger Palmgren, hepsi bu değil. Kaldin'den Lisbeth Salander'in tekrar topluma kazandırılması için neler yapılması gerektiğine dair görüş istedim. Kaldin yazılı olarak verdi, işte burada. Elindeki kağıdı Gianni'ye uzattı. Burada neler yazdığını anlatabilir misin? Kaldin'in bana yazdığı mektup 1992 Ekim'inde yazılmış. Yani Lisbeth'in Saint Stefan'daki 20. ayında. Kaldin burada satır satırına şöyle yazmış. Hastanın tecrit edilmemesi ve yatağa zorla bağlanmaması talimatını verdim. Bunun sonucu hasta gözle görülür düzeyde sakinleşti. İlaç vermek için hiçbir neden yok. Bununla birlikte çok içine kapanık, hala desteğe ihtiyacı var. Yani sana söylediklerini kağıda dökmüş. Doğru. Lisbeth Salander'in bakıcı aile aracılığıyla topluma kazandırılması kararını da Kaldin vermişti. Lisbeth Salander Saint Stefan'da kaldı. Her günün bütün ayrıntılarını hatırladığı gibi Doktor Kaldin'i de hatırlıyordu. Deli doktoru olduğu için onunla konuşmayı da reddetmişti. Üzerine beyaz önlük giyip onun duygularını deşmeye çalışanlardan biriydi. Ama Kaldin sıcak, babacan bir adamdı. Lisbeth onun odasında oturup kendisi hakkında neler düşündüğünü dinlemişti. Lisbeth onunla konuşmayı reddettiğinde incinmiş gibiydi. En sonunda doktorun gözlerinin içine bakarak kararını açıklamıştı. ''Ne sen ne de başka bir deli doktoruyla konuşacağım. Benim ne dediğimi dinlemiyorsunuz. Beni burada ölene kadar tutabilirsiniz. Bu kararımı değiştirmeyecek. Sizinle konuşmayacağım.'' Kaldin şaşkın gözlerle bakmış, sonra da sanki bir şeyler anlamış gibi başını sallamıştı. Doktor Teleborjan, Lisbeth Salander'i çocuk psikiyatri kliniğine siz kapattınız. Mahkemeyi siz bilgilendirdiniz. Kararlarını sizin raporunuza dayanarak verdiler, doğru mu?
Genel olarak doğru ama ben düşünüyorum...
Ne düşündüğünüzü anlatmanız için çok zamanınız olacak. Lisbeth Salander 18'ine basarken tekrar onun hayatına girdiniz ve tekrar kliniğe kapatmaya çalıştınız.
O zaman psikiyatrik muayeneyi ben yapmadım.
Hayır. Doktor Jesper H. Löderman kaleme aldı. Tesadüfe bakın ki Löderman sizin doktora öğrenciniz. Onun tez hocasıydınız. Yani yazdığı raporla sizin kanılarınızı onaylıyor.
O raporda etiğe aykırı ya da doğru olmayan hiçbir şey yok. Mesleğin bütün ilke ve kuralları izlendi.
Şimdi Lisbeth Salander 27 yaşında ve siz 3. defadır onun psikolojik açıdan hasta olduğunu ve bir yere kapatılarak tedavi edilmesi gerektiğini ileri sürerek mahkemeyi ikna etmeye çalışıyorsunuz. Doktor Peter Teleborian derin bir nefes aldı. Annika Gianni'ni çok iyi hazırlanmıştı. Cevaplarını çarpıtarak ustaca sorularla onu şaşırtmıştı. Ne Teleborian'ın cazibesine kapılmış ne de otoritesine aldırmıştı. Teleborian söylediklerinin kafa sallanarak dinlenilmesine alışmıştı.
Ne kadarını biliyor?
Teleborian göz ucuyla Exor'a baktıktan sonra ondan fazla yardım gelmeyeceğini anladı. Fırtınaya karşı yalnız başına direnmeliydi. Her şeye rağmen otorite olduğunu hatırlattı kendi kendine.
Onun ne söylediğinin önemi yok. Burada geçerli olan benim teşhisim.
Annika Gianni'ni onun yazdığı adli tıp raporunu masadan aldı. Şimdi şu rapora yakından bakalım. Lisbeth Salander'in ruhsal dünyasını analiz etmeye çok zaman harcamışsınız. Bir kısmı onun kişiliği hakkındaki yorumlarınız, bir kısmı da cinsel alışkanlıkları üzerine.
Ben o raporda resmin bütününü vermeye çalıştım.
Güzel. Bu resmin bütününden hareket edersek Lisbeth Salander paranoid şizofren.
Kendimi tek bir teşhise bağlamak istemem.
Bu sonuca Lisbeth Salander'le konuşarak varmadınız değil mi?
Müvekkilinizin benim ya da resmi makamlardan herhangi birinin sorularını yanıtlamayı inatla reddettiğini çok iyi biliyorsunuz. Yalnızca bu davranışı bile çok şey söylüyor.
Müvekkilinizin resmi makamları temsil eden hiç kimseyle konuşmaması ileri derecede paranoyak olduğuna yorumlanabilir. Herkesin kendisine zarar vereceğini düşünüyor. Yanına yaklaşan herkesten şüphe ediyor. Etrafına kalın bir kabuk örüp içine çekiliyor. Kendinizi çok dikkatli ifade ettiğinizi fark ettim. Hep yorumlanabilir diyorsunuz.
Evet doğru, kendimi dikkatli ifade ediyorum. Psikiyatri kesin bir bilim değil. Çıkarsamaların konusunda dikkatli olmalıyım. Ayrıca biz psikiyatrlar öyle boş tespitlerde bulunmayız.
Gardınızı alma konusunda çok dikkatlisiniz. Müvekkilim 13 yaşını doldurduktan sonra sizinle konuşmayı inatla reddettiğinden onunla tek kelime konuşamadığınız bir gerçek.
Yalnızca benimle değil, o hiçbir psikiyatrla konuşmuyor.
Yani burada yazdıklarınız ve vardığınız sonuçlar yalnızca tecrübe ve gözlemlere dayanıyor.
Doğru.
Kollarını kavuşturup bir sandalyeye oturan ve konuşmayı inatla reddeden bir kızdan ne öğrenilir? Peter Teleborian iç çekti. Sanki gün gibi açık şeyleri açıklamaktan yorulmuş gibiydi, gülümsedi.
Hiç kımıldamadan oturup ağzını hiç açmayan bir hastadan, hiç kımıldamadan ve ağzını açmadan oturma konusunda iyi olduğunu öğrenirsiniz. Bu davranış başlı başına patolojik bir şey ama vardığım sonuçları yalnızca bunun üzerine inşa etmiyorum.
Buraya bir psikiyatr davet edeceğim. Adli Tıp Kurumu'nun başhekimi Svante Branden. Bu konuda uzman. Onu tanıyor musunuz? Peter Teleborian kendini güvende hissetti, gülümsedi. Gianni'nin onun yargılarını sorgulamak için başka bir psikiyatr çağıracağını tahmin etmişti. Buna hazırlıklıydı. Sözün söze karşı durduğu her karşılaşmaya hazırdı. Bir meslektaşıyla akademik ve arkadaşça tartışmak, durmadan onun sözlerini çarpıtan Annika Gianni'nin itirazlarıyla uğraşmaktan daha kolaydı.
Tanıyorum, kabul görmüş deneyimli bir psikiyatr. Yalnız bayan Gianni, bu türden bir araştırma yapmak akademik ve bilimsel bir süreç. Benim vardığım sonuçlarla başka psikiyatrların varacağı sonuçlar arasında bir uyumsuzluk olabilir. Her psikiyatr bir davranışı ya da bir olayı benden farklı yorumlayabilir. Bu değişik bakış açılarına ya da yalnızca doktorun hastasını ne kadar tanıdığına bağlıdır.
Svante Lisbeth Salander hakkında benden çok farklı görüşler ileri sürebilir. Psikiyatri dünyasında bu çok olağan dışı bir şey değil. Onu bunun için çağırmıyorum. O Lisbeth Salander'le ne buluştu ne de muayene etti. Dolayısıyla onun psikolojik durumu hakkında yorum yapmayacak. Ondan sizin yazdığınız raporu ve Lisbeth San Stefan'a kapatıldığı ilk günden beri tutulan hasta seyir dosyasını incelemesini rica ettim. Yani müvekkilimin psikolojik durumunu değil, sizin vardığınız sonuçların ve bakış açınızın bilimsel açıdan uygun olup olmadığını incelemesini rica ettim. Peter Teleborian omuzlarını silkti.
Svante'ye duyduğum saygıyı bir kenara bırakarak benim Salander hakkındaki bilgimin bu ülkedeki herhangi bir psikiyatrdan çok daha fazla olduğunu söylemeliyim. Ondaki gelişmeyi 12 yaşından beri izliyorum. Benim vardığım bütün sonuçlar ne yazık ki onun davranışlarıyla doğrulandı.
Çok güzel dedi Annika. O zaman şu vardığınız sonuçlara bir bakalım. Raporunuzda Lisbeth 15 yaşını doldurup bir koruyucu ailenin yanına yerleştirildiğinde tedavinin kesildiğini yazmışsınız.
Doğru, bu ciddi bir yanlıştı. Eğer o tedaviye ara vermeseydik belki de şimdi burada oturuyor olmayacaktık.
Yani eğer onu bir yıl daha yatağa bağlasaydınız kuzu gibi olurdu mu demek istiyorsunuz?
Bu çok ucuz bir yorum.
Özür dilerim. Doktora öğrenciniz Jesper H. Loderman'ın Lisbeth 18'ini doldurduğunda yazdığı rapordan birçok alıntı yapıyorsunuz. Şöyle yazmışsınız. Lisbeth'in kendi kendine zarar veren antisosyal davranışları, St. Stephen Hastanesi'nden bırakıldıktan sonra ortaya çıkan uyuşturucu kullanımı ve önüne gelenle yatma alışkanlığından kaynaklanmaktadır. Bununla ne demek istiyorsunuz? Peter Teleborian birkaç saniye sustu.
Şimdi biraz geriye gideceğim. Lisbeth Salander St. Stephen Hastanesi'nden çıktıktan sonra tahminimce uyuşturucu ve alkol alışkanlığı edindi. Polis onu defalarca gözaltına aldı. Sosyal İşler Müdürlüğü'nün yaptığı bir araştırma, yaşlı adamlarla dizginlenemez bir şekilde cinsel ilişkide bulunduğunu ve çok büyük ihtimalle fahişelik yaptığını tespit etti.
Bırakın tek tek gidelim. Onun alkol bağımlısı olduğunu söylüyorsunuz. Ne kadar sık içiyordu?
Pardon?
Hastaneden çıktıktan sonra 18 yaşını doldurana kadar her gün mü içiyordu ya da haftada bir kez mi?
Buna elbette bir cevap veremem.
Ama raporunuzda alkol bağımlısı olduğunu yazmışsınız.
Yaşı küçüktü, alkol nedeniyle defalarca polis tarafından gözaltına alındı.
Defalarca gözaltına alındı lafını ikinci defa ediyorsunuz. Kaç defa gözaltına alındı? Haftada bir mi, iki haftada bir mi?
Bunun ne kadar olduğunun pek bir önemi...
Lisbeth Salander biri 16, diğeri 17 yaşındayken sarhoş olduğu için iki defa gözaltına alındı. Bunlardan birinde kendini o kadar kaybetmişti ki hastaneye kaldırıldı. Yani sizin defalarca dediğiniz şey bu. Peki bu iki olayın dışında sarhoş oldu mu?
Bunu bilemem ama onun davranışı beni...
Özür dilerim, doğru mu duydum? Yani siz iki defadan daha fazla sarhoş olup olmadığını bilmiyorsunuz. Ama olmuştur diye düşünüyorsunuz ve Lisbeth Salander'in alkol ve uyuşturucu belasına yakalandığını söylüyorsunuz.
Bunlar Sosyal İşler Müdürlüğü'nün verdiği bilgiler. Benim değil, Lisbeth Salander'in içinde bulunduğu yaşam tarzını özetliyor. Tedavi kesildikten sonra birdenbire umutsuz bir duruma kapılıp alkol belasına yakalandı. Hayatı alkol, gözaltı ve dizginlenemez cinsel ilişkiler etrafında geçmeye başladı.
Dizginlenemez cinsellik diyorsunuz.
Evet, bu terim onun kendini kontrol edemediğine işaret eder. Yaşlı adamlarla cinsel ilişkiye girdi.
Bu suç değil.
Hayır ama 16 yaşındaki bir kız için anormal bir davranış. Tabii bu ilişkilerin kendi isteğiyle mi yoksa içinde bulunduğu zor durumdan mı kaynaklandığı sorgulanabilir.
Ama siz fahişelik yaptığını iddia ediyorsunuz.
Belki de bu eğitimsiz olmasının bir sonucuydu. Eğitimini tamamlama yeteneğinden yoksun oldu, okula devam edemediği için iş bulamadı. Belki de yaşlı adamları bir baba örneği olarak seçti. Para karşılığı cinsel ilişkide bunun bonusuydu. Ben bunu nörotik bir davranış diye yorumluyorum.
Yani 16 yaşında cinsel ilişkiye giren bir kız nörotiktir diyorsunuz.
Sözlerimi çarpıtıyorsunuz.
Ama onun para karşılığı bedenini sattığını bilmiyorsunuz.
Fahişelikten hiç gözaltına alınmadı.
Zaten alınamaz. Bu ülkede cinsel ilişkiye girmek suç değil.
Doğru. Bu durumda davranışının zorlanımlı nörotik olduğunu söyleyebiliriz.
Yani hiç denilecek şeylerden Lisbeth Salander'in ruhsal olarak hasta olduğu sonucunu çıkarabiliyorsunuz. 16 yaşındayken babamdan çaldığım yarım şişe vodkayı içerek körkütük sarhoş olmuştum. Sizce ben de akıl hastası mıyım?
Hayır, elbette değil.
17 yaşınızdayken bir partide körkütük sarhoş olup arkadaşlarınızla birlikte sokağa çıkarak camı çerçeveyi indirdiğiniz doğru mu? Polisler sizi nezarethanede ayıltmışlar. Sonra da zorunlu hizmete mahkum edilmişsiniz. Peter Teleborian şaşırmıştı. Öyle değil mi?
Evet, insan 17'sindeyken bu tür delilikler yapıyor ama...
Ama bu ciddi psikolojik hastalıklarınız olduğu anlamına gelmez. Peter Teleborian çok sinirlenmişti. Bu aşağılık avukat durmadan sözlerini çarpıtıyor, ayrıntılara girip çıkıyordu. Resmin bütününü görmeyi reddediyordu. Onun kendisinin de bir zamanlar sarhoş olduğunu kabul etmeye zorlamıştı. Lanet olsun, bu bilgiyi nereden aldı ki? Boğazını temizleyip sesini yükseltti.
Sosyal İşler Müdürlüğü'nün raportörü Lisbeth Salander'in alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve cinsel arzularını dizginleyemediğini açıkça belirtmiş. Ayrıca onun fahişelik yaptığını da tespit etmişler.
Hayır, Sosyal İşler Müdürlüğü hiçbir zaman fahişelik yaptığı iddiasında bulunmamış.
Ama bir seferinde gözaltına... Hayır, gözaltına alınmamış. 17 yaşında kendisinden çok yaşlı bir adamla birlikteyken kimlik kontrolü yapılmış. Aynı yıl sarhoş olduğu için gözaltına alınmış. O zaman da yanında yine yaşlı bir adam varmış. Sosyal İşler Müdürlüğü bu nedenle fahişelik yaptığından şüphelenmiş. Ama buna dair hiçbir kanıta ulaşamamışlar. Ama bir sürü insanla, oğlanlar ve kızlarla tuhaf cinsel ilişkileri var. Raporunuzda 4. sayfada Lisbeth Salander'in cinsel alışkanlıklarını ele alıyorsunuz. Miriam Wu ile ilişkilerini sorgulayıp bunun seksüel psikopati olduğunu iddia ediyorsunuz. Nasıl yani? Peter Teleborian hiçbir şey demedi. Umarım eşcinselliğin psikolojik bir hastalık olduğunu iddia etmiyorsunuzdur. Bu ceza gerektiren bir iddia.
Hayır, elbette değil. Benim işaret ettiğim cinsel sadizm.
Yani Lisbeth sadist mi?
Ben...
Elimizde Miriam Wood'un polise verdiği ifade var. İlişkilerinde şiddet yokmuş.
Onlar sado, mazoşist seks yapıyorlar ve...
Sanırım akşam gazetelerini çok fazla okumuşsunuz. Salander ile kız arkadaşı Miriam Wu birkaç defa cinsel oyunlar oynamışlar. Yani Miriam Wu müvekkilimi bağlamış ve cinsel olarak tatmin etmiş. Bu ne olağanüstü ne de yasak. Müvekkilimi bunun için mi kliniğe kapatmak istiyorsunuz? Peter Teleborian elini sallayarak Annika'nın saçmaladığını ima etti.
Laf aramızda. 16 yaşındayken kör kütük sarhoş oldum. Liseye giderken de birkaç defa. Uyuşturucu denedim, marihuana içtim. Yaklaşık 20 yıl önce kokain bile denedim. Bir sınıf arkadaşımla ilk defa cinsel ilişkiye girdiğimde 15 yaşındaydım. 20 yaşındayken birlikte olduğum genç elimi yatağın başlığına bağladı. 22 yaşındayken 47 yaşında bir adamla uzun süreli bir ilişki sürdürdüm. Başka bir deyimle, ben ruh hastası mıyım?
Bayan Cihanli'ni işe alaya alıyorsunuz. Sizin cinsel deneyimlerinizin konuyla ilgisi yok.
Niçin? Sizin Lisbeth Salander hakkında yazdığınız raporu okurken orada kendimi buluyorum. O zaman niçin ben sağlıklıyım da Lisbeth Salander toplum için tehlikeli bir sadist?
Önemli olan bu ayrıntılar değil. Siz iki defa babanızı öldürmeye kalkışmadınız.
Doktor Teleborian, Lisbeth Salander'in kiminle yatıp kalktığı sizi hiç ilgilendirmez. Partnerini hangi cinsten seçtiği, ne tür bir cinsel ilişki sürdürdüğü de. Ama siz yine de bu ayrıntıları kullanarak onun hasta olduğuna karar veriyorsunuz. Lisbeth Salander'in bütün hayatı, ilkokula gittiği günden beri tutulan dosyalar, öfke krizlerine yakalanıp öğretmenlerine ve sınıf arkadaşlarına karşı şiddet kullandığını gösteriyor.
Bir dakika. Annika Gianni'nin sesi buz gibi olmuştu.
Müvekkilime bir bakın. Odadaki herkesin başı Lisbeth Salander'a döndü. Müvekkilim olağanüstü koşulların yaşandığı bir ailede büyüdü. Babasının sürekli olarak annesine dayak attığı bir ailede.
Ama bu...
Bırakın sözümü bitireyim. Annesinin Zalachenko'dan ödü kopuyordu. İtiraz etmeye cesareti yoktu. Doktora gitmeye cesareti yoktu. Kadın sığınma evine gitmeye cesareti yoktu. Sesini kesip beyni zarar görene kadar ağır eziyetlere katlandı. Bu işe dur diyen tek bir kişi çıktı. 10 yaşına bile basmamış olan Lisbeth Salander. Ajan Zalachenko'nun hayatı onun annesinin hayatından daha önemli görüldüğü için bu sorumluluğu Lisbeth üstlendi. Biz şimdi toplum Lisbeth Salander ve annesine ihanet ettiği için buradayız. Lisbeth Salander'in okulda sorun yaşamasına şaşırıyor musunuz? Ona bir bakın, ne kadar küçük, ne kadar narin. Her zaman sınıfındaki en küçük kız o olmuş. İçine kapanık, tuhaf ve yalnız. Siz çocukların kendilerinden farklı olan çocuklara nasıl davrandıklarını biliyor musunuz? Peter Teleborian iç çekti. Okulda tutulan raporlara dönüp Lisbeth'in şiddet eğilimi gösterdiği durumları tek tek inceledim dedi Annika Gianni'ni. Hepsinde provoke edilmiş, dışlanmış. Biliyor musunuz ne düşünüyorum?
Ne?
Lisbeth Salander'a hayranım. O benden çok daha güçlü. Eğer 13 yaşındayken bir yıl boyunca bir yatağa bağlansaydım herhalde çıldırırdım. O buna elindeki tek silahla karşı koymuş. Sizden nefret etmiş, sizi aşağılamış. Annika bütün öfkesini boşaltmaya başlamıştı. Kontrolün kendi eline geçtiğini hissediyordu. Bu sabahki ifadenizde Lisbeth Salander'in fanteziler ürettiğini, örneğin buyurmanın kendisine tecavüz ettiği iddiasının da bu fantezilerden biri olduğunu söylemiştiniz.
Doğru.
Bu kanıya nereden vardınız?
Onun nasıl fantezi ürettiğine ilişkin tecrübelerimden.
Tecrübelerinize göre o nasıl fanteziler üretiyor? Fantezi üretmeye başladığına nasıl karar veriyorsunuz? 380 gün yatağa bağlandığını söylemesine de fantezi diyordunuz. Ama bizzat sizin yazdığınız hastalık seyir defteri onu doğruladı.
İkisi aynı şey değil. Bjurman'ın Lisbeth Salander'e tecavüz ettiğine dair en küçük bir kanıt yok. Demek istediğim göğüs uçlarına takılan çengelli iğneler, ağır dayak. Eğer bu anlattıkları doğru olsaydı ambulansla hastaneye kaldırılması gerekirdi. Hastaneye gitmediğini kendi söylüyor.
Annika Giannini Iversen'e döndü. Mahkeme salonuna bir projektör getirilmesini rica etmiştim.
Getirildi dedi Iversen. Perdeleri kapatabilir miyiz?
Annika Giannini powerbook'unu açtı ve projektöre bağladıktan sonra müvekkiline döndü.
Lisbeth, şimdi bir film izleyeceğiz. Buna hazır mısın?
Ben o filmi yaşadım dedi Lisbeth kuru bir sesle.
Yani gösterilmesine onay veriyorsun.
Lisbeth Salander başını salladı. Gözlerini Peter Telaborian'dan ayırmıyordu.
Bu filmin ne zaman çekildiğini söyleyebilir misin?
7 Mart 2003'te.
Filmi kim çekti?
Ben. Milton Security'den aldım. Gizli bir kamerayı kullandım.
Bir dakika diye araya girdi Savcı Ekstrom. Burayı sirke çevirdiniz.
Şimdi biz neye bakacağız dedi Iversen keskin bir sesle. Peter Telaborian, Lisbeth Salander'in anlattıklarının hayal olduğunu iddia etti. Bense satırı satırına doğru olduğunu belgeleyeceğim. Bu film 90 dakikalık ama ben size birkaç bölümünü göstereceğim. Çok rahatsız edici olduğu konusunda sizi uyarmalıyım.
Bu bir numara mı dedi Ekstrom.
Bunu anlamanın tek bir yolu var diyen Annika Giannini CD'yi bilgisayara yerleştirerek çalıştırdı.
Daha saate bakmayı da mı öğrenemedin diye karşıladı avukat Bjurman Lisbeth Salander'i. Kamera dairesine girdi.
Hakim Iversen tokmağını masaya vurduğunda Nils Bjurman zor kullanarak Lisbeth Salander'in anüsüne bir şey sokuyordu. Annika Giannini sesi yükseltti. Mahkeme salonunda ağzı bantla kapatılmış olan Lisbeth Salander'in boğuk çığlığı yankılandı.
''Kapatın şunu!'' diye bağırdı Iversen kararlı bir sesle.
Annika Giannini durdurma düğmesine bastı, tavan ışıkları yandı. Iversen'in yüzü kıpkırmızı olmuş, Ekstrom taş kesilmiş Telaborian sararmıştı.
''Avukat Giannini, bu filmin kaç dakikalık olduğunu söylemiştiniz?'' dedi Iversen.
90 dakika. Tecavüz 5 saat boyunca defalarca gerçekleşmiş. Ama müvekkilim yalnızca bir kısmını hatırlayabiliyor. Annika Giannini Telaborian'a döndü. Ayrıca Bjurman'ın müvekkilimin göğüslerine nasıl çengelli iğne geçirdiğini gösteren Telaborian'ın akıl dışı olarak nitelendirdiği sahneler de var. 72. dakikada. Eğer isterseniz bunları da gösterebilirim.
Gerekmez dediği versen. Bayan Salander...
Bir süre nasıl devam edeceğini bilemedi.
Bayan Salander, bunu niçin filme aldınız?
Bjurman bana tecavüz etmişti ve daha fazlasını istiyordu. İlk seferinde beni aletini emmeye zorladığından, ikinci seferde de öyle yapacağını düşünerek filmi almaya karar verdim. Bu filmi kullanarak onu kendimden uzak tutacağımı düşünüyordum. Ama yanılmışım.
Ama niçin polise başvurmadınız? Elinizde böylesi ikna edici bir belge varken...
''Ben polislerle konuşmam.'' dedi Lisbeth Salander düz bir sesle.
Holger Palmgren aniden tekerlekli sandalyesinden kalktı. Masanın kenarından destek alarak ayakta durdu. Sesi çok berraktı. ''Müvekkilimiz polisler ya da resmi makamları temsil eden birileriyle, özellikle de psikiyatrlarla konuşmaz. Çok basit bir nedeni var.'' Çocukluğunda defalarca polisler, sosyal görevliler, psikolojik danışmanlar ve resmi makamlarla konuşarak Zalachenko'nun annesine nasıl eziyet ettiğini anlatmaya çalıştı. Ama devlet her seferinde Zalachenko'nun daha değerli olduğuna karar vererek Lisbeth Salander'i cezalandırdı. Boğazını temizleyerek devam etti. Hiç kimsenin kendisini dinlemediğini gören Lisbeth'in annesini kurtarmak için Zalachenko'ya karşı şiddet uygulamaktan başka çaresi kalmamıştı. Bunun üzerine kendisine doktorum diyen bu soysuz, Telaborian'ı işaret etti, ısmarlama bir rapor yazarak Lisbeth'i akıl hastası ilan etti. Sonra da 380 gün boyunca St. Stefan'da bir yatağa bağladı. Tam bir soysuzluk. Palmgren oturdu. Iversen Palmgren'in öfke patlaması karşısında şaşkınlığa uğramıştı.
Lisbeth Salander'e döndü. Belki de biraz ara vermek isterseniz.
Niçin dedi Lisbeth Salander?
İyi, o zaman devam edelim.
Avukat Giannini, elimizdeki bu CD incelenecek. Orijinal olup olmadığı hakkında teknik bir rapor isteyeceğim. Şimdi oturuma devam edelim. Bunun ne kadar rahatsız edici olduğunu ben de biliyorum. Ama müvekkilimin fiziki, psikolojik ve hukuki baskıya uğradığı bir gerçek.
Bunun en büyük suçlularından biri Peter Teleborian, doktorluk yeminine ve hastasına ihanet etti. Gunnar Björk ve Sapo'nun içindeki illegal bir gruptan arkadaşlarıyla ısmarlama bir rapor hazırlayarak kendileri için rahatsız edici bir tanığı içeri kapattılar. Bunun İsveç tarihinde başka bir örneğinin olduğunu sanmıyorum.
İnanılmaz suçlamalar, dedi Peter Teleborian. Lisbeth Salander'e yardım edebilmek için elimden geleni yaptım. O babasını öldürmeye çalıştı. Ruhsal bir sorun oldu ortada.
Annika onu susturdu. Şimdi mahkemenin dikkatini Teleborian'ın hazırladığı ikinci rapora çekmek istiyorum. Bu rapor mahkemeye bugün verildi. Bu raporunda ısmarlama olduğunu iddia ediyorum. Tıpkı 1991 yılındaki gibi düzmece bir rapor.
Ama bu rapor...
Hakim İversen, tanığa sözümü kesmemesi çağrısında bulunur musunuz?
Bay Teleborian.
Susacağım ama bana karşı inanılmaz suçlamalar yöneltiliyor. Rahatsız olmamda bir tuhaflık yok.
Bay Teleborian, size soru sorulana kadar susun. Devam edin avukat Giannini.
Doktor Teleborian'ın mahkemeye verdiği şu rapora dönelim. Bu rapor müvekkilim 6 Haziran'da Kronoberg hapishanesine getirildikten 5 Temmuz'a kadar geçen sürede gözlem adını verdikleri incelemelerin üzerine inşa ediliyor.
Ben de böyle anladım, dedi İversen.
Doktor Teleborian 6 Haziran'dan önce müvekkilimle görüşme olanağı bulamadınız, doğru mu?
Müvekkilim o zaman Salgrensk Hastanesi'nde bir odada tecrit ediliyordu.
Evet, dedi Teleborian.
İki defa müvekkilimle konuşmak için izin istediniz, ikisinde de doktorlar isteğinizi reddettiler, doğru mu?
Evet.
Annika Giannini çantasını açıp bir belge çıkarttı. Masanın etrafından dolaşıp hakim İversen'e verdi.
Dedi İversen, bu Teleborian'ın raporu, bununla neyi kanıtlayacaksınız?
Mahkeme salonunun kapısında bekleyen iki şahidi çağırmak istiyorum.
Kimmiş bu şahitler?
Millennium dergisinden Mikael Blomkvist ve Sapo'nun anayasa koruma dairesinden Thorsten Etklint.
Ve şimdi buradalar mı?
Evet.
İçeri alın, dedi İversen.
Bu kurallara aykırı, dedi uzun süredir sessizce oturan Ekström.
Ekström, Annika Giannini'nin baş tanığını yerle bir etmesi karşısında şoke olmuştu. Gösterdiği film yıkıcıydı. İversen, Ekström'ün itirazlarını aldırmadan mübaşire salonun kapısını açmasını işaret etti. Mikael Blomkvist ile Thorsten Etklint içeri girdi. Tanık sandalyesine önce Bay Blomkvist'i çağırmak istiyorum.
Peter Teleborian, yerinizi Mikael Blomkvist'e verir misiniz, dedi İversen.
Benimle işiniz bitti mi, dedi Teleborian.
Hayır, henüz değil, dedi Annika Giannini.
Tanık sandalyesine oturan Mikael doğru söyleyeceğine dair yemin etti. Annika Giannini İversen'in yanına giderek daha önce ona verdiği raporu alıp Mikael'e uzattı.
Bunu daha önce gördünüz mü?
Evet, bende 3 versiyonu var. Birincisini 12 Mayıs'ta, ikincisini 19 Mayıs'ta, üçüncüsünü de ne zamandı? 3 Haziran'da aldım.
Bunları nasıl ele geçirdiğinizi anlatabilir misiniz?
Bir gazeteci olarak kaynağımı açıklayamam. Lisbeth Salander gözlerini Teleborian'a dikti. Teleborian'ın yüzü kireç gibi olmuştu.
Peki bu raporu ne yaptınız?
Anayasa Koruma Dairesi'nden Thorsten Etklint'e verdim.
Teşekkürler Mikael. Şimdi tanık sandalyesine Thorsten Etklint'i çağırmak istiyorum, diyen Annika Giannini, Mikael'in elinden aldığı raporu tekrar İversen'e uzattı.
Yemin prosedürü tamamlandı. Komiser Etklint, Lisbeth Salander hakkında hazırlanan bu raporu Mikael Blomkvist'ten aldınız, doğru mu?
Evet.
Ne zaman aldınız?
Sapo kayıtlarına 4 Haziran'da geçti.
Bu rapor benim hakim İversen'e verdiğim raporla aynı mı?
Eğer arkasında benim imzam varsa aynı rapor.
İversen raporun arkasını çevirdi ve Etklint'in imzasının olduğunu gördü.
Komiser Etklint, Salgrensk Hastanesi'nin bir odasında tecrit edilmiş, hiçbir psikiyatrik muayeneden geçmemiş bir hasta hakkında nasıl olur da elinizde psikiyatrik bir rapor olur? Hem de o hasta tecrit edildiği odadan dışarı adım atmamışken. Lütfen bunu bize açıklayar mısınız?
Evet, açıklayabilirim.
Lütfen.
Peter Teleborian'ın hazırladığı rapor, tıpkı 1991 yılında Gunnar Björk'la hazırladığı rapor gibi ısmarlama. Bu defa Jonas Sandberg'le birlikte hazırladıkları düzmece bir rapor.
Bu yalan, dedi Peter Teleborian zayıf bir sesle.
Yalan mı, dedi Annika Etklint'e.
Kesinlikle doğru. Belki de Jonas Sandberg'in başsavcının kararıyla bugün tutuklanan onlarca kişiden biri olduğunu belirtmeliyim. Gunnar Björk cinayetine iştirakten tutuklandı. Sapo'nun içinde 1970'lerden beri Alexander Zalachenko'yu koruyan illegal bir grubun üyesi. Lisbeth Salander'i 1991 yılında çocuk psikiyatrisi kliniğine kapattıran da bu grup. Birçok kanıtın yanı sıra grup yöneticisinin itiraflarıyla bu bilgilerin hepsi doğrulandı.
Mahkemeye bir sessizlik çöktü.
Teleborian, bu konuda bir şey söylemek istiyor mu diye sordu Iversen.
Teleborian başını iki yana salladı.
O zaman size birçok şeyin yanı sıra yalancı şahitlikten de dava açılacağını bildirmeliyim dedi Iversen.
Beni bağışlayın dedi Mikael.
Evet dedi Iversen.
Teleborian'ın bundan çok daha büyük sorunları var. Kapıda onu sorgulamak isteyen iki polis var.
Onları içeri davet etmemi mi istiyorsunuz dedi Iversen.
İyi fikir.
Iversen mübaşire işaret etti. Salona Sonya Mudik'le birlikte Ekström'ün çok iyi tanıdığı başka bir kadın polis girdi. Lisa Corsio adındaki bu kadın polis çocuklara karşı işlenilen cinsel suçlar ve çocuk pornografisi konusunda uzmanlaşmıştı.
Siz niçin buradasınız diye sordu Iversen.
Eğer görüşmelere zarar vermeyeceksek Peter Teleborian'ı hemen tutuklamak istiyoruz.
Iversen göz ucuyla Annika'ya baktı.
Onunla işim tam bitmedi ama götürebilirsiniz.
Buyurun dedi Iversen.
Lisa Corsio Peter Teleborian'ın önünde dikildi. Çocuk pornografisi ile ilgili yasayı çiğnediğiniz için tutuklusunuz.
Peter Teleborian'ın nefesi kesilmişti. Annika Giannini adamın gözlerindeki ışığın söndüğünü gördü.
Daha açık konuşursam bilgisayarınızda çocuk pornografisi içeren yaklaşık 8000 fotoğraf bulduk.
Colsio eğilip Teleborian'ın yanındaki bilgisayar çantasını aldı.
Buna el koyuyoruz dedi.
Teleborian mahkeme salonundan çıkarılırken Salander gözünü onun üzerinden ayırmadı.
44. ayrımın sonu. Sayfa 723.